Hiçbir bilimde yok.
Yani ne fizik, belki geometri oldukça iyi durumda. Yani onun tamamlanmışlığa yakın olmasından söz edebiliriz. Onun dışında ne fizik, ne kimya, ne gökbilim, ne psikoloji, ne tıp, hiçbir şey tamamlanmış değil. Eksik. Bilimlerin eksik olması onunla ilgili iki nokta var. Ya hiçbir zaman tam bilime ulaşılamayacak ya da bu bir süreç ve en sonunda tam olarak doğanın bilgisine ve insanın bilgisine ulaşılacak. Bu da şey felsefedeki dönüm noktalarından, ayrılma noktalarından birisi. Kuşkucular öyle bir olanağı reddediyorlar. Rasyonalistler her şeyin bilinebileceğini kabul ediyorlar. Biliyorsun değil mi bunları? Yani bu şey, Freud rasyonalistler arasında kuşkucu değil. Ve Freud'un yaptığı şey de o zaman, yani Darwin'in de yaptığı aslında aynı şey. O da bir bilimsel, nesnel bir açıklama getirmeye çalışıyor insanın türü içine. Ve Freud'un açıklamaları ne kadar başarı ve başarısızlığın birliği ise ya da gerçeğin ve yanlışın birliği ise, Darwin için de aynı şey geçerli. Yani insanlar o kendi alanlarındaki kuramları bir anda kuramıyorlar. İçgüdüler nedir? Şimdi burada Freud'un nasıl çabaladığını göreceğiz. Yani içgüdü terimini Freud bulmuş değil. İçgüdü terimi var. Eskiden beri var. Yani binlerce yıldır. Yunanlarda da var. Ve içgüdünün ne olduğunu anlamaya çalışıyor Freud. Aynı zamanda yani normal insanları gözlediği gibi şey de gözlüyor. Biraz patolojik durumları da gözlüyor. Onun gözlemini belki biraz daha derinleştiriyor, biraz daha netleştiriyor olabilir. Ama şimdi paragraf okuyayım Freud'dan ve yöntemi konusundaki şey, görüşlerimiz daha iyi kendisinden duyalım. Sık sık bir bilimin açık ve keskin olarak tanımlanmış temel kavramlar üzerine kurulması istemini duymuşuzdur. Açık ve keskin olarak tanımlanmış temel kavramlar gerekiyor. Gerçekte hiçbir bilim giderek sağın olanlar bile böyle tanımlarla başlamaz diyor. Bilimsel etkinliğin doğru başlangıcı daha çok görüngüleri betimlemekten ve daha sonra bunları daha öte kümelendirmek, düzenlemek ve bağıntılar içine getirmekten olur. Bilimin yapması gereken şey bu Freud'a göre. Fenomenleri betimlemek ve bunları bir şekilde organize etmek, düzenlemek. İyi bir tanım değil ya da kendisi de aslında bundan daha iyisini yapıyor. Çünkü betimleme yani biraz gevşek bir terim. Betimlemede bile herhangi bir yerden türetilen ama kesinlikle yalnızca yeni deneyimlerden elde edilmeyen belli soyut düşünceleri eldeki geleceği uygulamaktan kaçınmak olanaklı değildir. Şimdi burada tam olarak yöntemi ilgilendiren bir şey var, anlatım var. Kavramlardan söz ediyor. Soyut düşünceler diyor burada. Bunlarla deneyimi ilişkisi üzerine bir şey söylüyor. Bir daha okursam anlarsınız. Deneyimlerden elde edilmeyen belli soyut düşünceleri eldeki gerece, yani deneyimin kendisine ya da fenomene uygulamaktan kaçınmak olanaklı değildir. Şimdi burada felsefe içinde çok özel olan bir nokta var. Deneyim ya da olgu ya da gözlem dediğimiz şey kavramların kaynağı olarak görülüyor. Yani örneğin John Locke'un şeyi bu. Bilgi kuramının özü bu. O şey diyor, deneyim ya da gözlem her neyse, dışsal şey, algı, kavramlar oradan bize yansır diyor. Marx. Şimdi, efendim?
Marx gibi.
Evet,
o Marx gibi. Aynı şeyi söylüyor.
O da aynı şeyi söylüyor. Lenin de aynı şeyi söylüyor. Yani materyalist bilgi kuramı da böyle. Yani varlık kavramını ya da nitelik kavramını ya da öz kavramını nereden geldiğini merak ediyorsanız John Locke'un yanıtı şey, dışarıdan duyu izlenimleri aracılığıyla gelir. Tabula rasa, anlık, insan zihni, insan anlığı tabula rasa gibidir. Boş tablet gibidir. Onun üzerine basılır. Ve o kavram o şekilde aynen böyle. Bundan daha fazlası yok John Locke'da. Ve bu İngilizler bugün de bayılıyorlar o şeye, o felsefeye. Ona felsefe demek gerçekten zor. Ve bunu materyalistler de şey yapıyorlar. Yansıma kuramı diye kabul edip kullanıyorlar ve çok beğeniyorlar. Ama bu şey değil, Freud'un söylediği gibi değil. Freud, deneyimlerden elde edilmeyen belli soyut düşünceleri eldeki gereci uygulamaktan söz ediyor. Yani bir deneyim niçin deneyimdir? Ben ona kavramlarımı uyguladığım için. Eğer ona ben kavramlarımı uygulamasam, onu kavramsallaştırmasam ne olgu olur o, ne deneyim olur. Ya da en azından şöyle olur, belirli bir deneyim olmaz, belirli bir olgu olmaz. Yani bir şeyin bir olgu olduğunu söylemek şeydi yeterli değil. O olgunun ne olduğunu söylemek gerekir. O ne olduğunu söylemeye başladığınız zaman kavram uyguluyorsunuz. Yani bir şey var, ortada bir yapı var. O yapı ne? Devlet. Tamam. O bir olgu ama devlet olgusu. O devlet kavramını uyguladığım için, Freud'un deyimiyle soyut düşünceyi uyguladığım için o devlet. Bir kişi var karşımda. Şöyle ya da böyle davranıyor. Yani o davranışa ben bir nitelik verirsem, bir kavram verirsem o davranışı bilinebilir kılabilirim ve orada ona Freud'un örneğinde söyleyeceği şey bu histeri diyecek. Yani onun deneyimini, histeri deneyimini, o tikel deneyim yapan şey ona Freud'un ya da ruh çözümlemecinin o kavramın uygulaması, o soyut düşünceyi uygulaması. Olgu ve deneyim ya da gözlem ya da algı. Bunlar şey, yani kavramsız olabilecek şeyler değiller ve kavramların kökeni olmak yerine tam tersine kendileri şey. Kavramlara gereksiniyorlar. Yani kavram uygulamazsak onlar şey olmayacaklar. Ve böyle düşünceler, ondan sonra şey diyor, bilimin sonraki temel kavramları gerecin daha öte işlenmesi durumunda daha da vazgeçilmezdirler. Şimdi devam edelim. Yine ikinci paragraf, bu yöntem konusu değil mi? Yani biraz önce sorduğumuz soru buydu değil mi?
Evet.
Yöntemle ilgili. Yani bu şey, yazının başlangıcında yöntem üzerine yeni şey var. Varsayımlar, kavramları, evet kavramlarını, varsayımlar da insan bilincinde üretilen, oluşturulan şeyler ve bunlar realiteye bir yerde, realitede test ediliyor ya da realiteyle ilişkilendiriliyor. Yani geçerli mi değil mi şeklinde.
Evet, kurduğu hipotezi de.
Hipotez, varsayım. Yani hipotez ya da varsayım dediğimiz şey, arı düşünce, kuramsal düşünce ve realitesi henüz şey değil, belirli değil. Evet. Şimdi, içgüdü nedir? Önce Freud içgüdü kavramını uyarı kavramıyla karşılaştırıyor. Uyarı, tepki şeması diye bir şey söylüyor. Burada uyarının yapısı şu, dışarıdan dirimli dokuya, yani yaşayan canlının dokusuna, yani sinir tözü diyor buna. Verilen uyarı eylem yoluyla dışarıya boşaltılır. Uyarı dışarıdan geliyor. Dışarıdan geliyor. Hemen buna içeriden gelen uyarıyı da ekleyebiliriz ve içgüdünün bir tür uyarı olduğunu söyleyebiliriz. Ama içgüdü, şimdi Türkçe'de iç sözcüğü zaten onun içeride olduğunu gösteriyor. Yani içeriden gelen bir güdü. Organizmanın uyarılarla şeyi nedir, ilişkisi nedir? Onu bir düşünelim. Isıcak mı? Uyarı ve organizma arasındaki ilişki nedir?
Buradaki refleksi şey yapmıyorsun değil mi? Refleksi ayrı.
Tepki. Yani tepki demek şey, tepki. Refleks şema diyor, bir tepki şeması. O önemli bir terim değil orada. Zaten bir daha kullanmıyorum. Yani bazı terimler, dedik ya bilimini kuruyor, oluşturuyor.
Uymadığı için koymuştur. Buna tam olarak uymadığı için koymamış olabilir. Yani.
Evet. Uyarı... Uyarı ve içgüdü arasındaki ilişki. Yani burada onları karşılaştırıyor. Soruyor. Şimdi içgüdünün uyarı ile ilişkisi nedir? İçgüdü kavramını uyarı kavramı altına almamızı engelleyecek hiçbir şey yoktur. İçgüdü de bir uyarıdır ama içeriden gelen bir uyarıdır. Ve uyarı karşısında organizma ne yapar? Yani bir organizma uyarılırsa ne yapar? İrkilir. Bir amip üzerine bir şey değdirildiği zaman çekiyor onu. Uyarıdan kaçıyor. Yani organizma aslında uyarıyı istemiyor. Burası şey, belki de bu konuda en iyi şey, en önemli nokta ve en özel nokta burası. Yani organizma uyarıdan kaçınıyor. Uyarısız kalmayı istiyor. Ve uyarısız kalmak devinmemek demek. Kıpırdamamak demek. Hiçbir şey yapmamak demek. Ve ölmek demek. Öyle değil mi? Yani uyarısız kalmak organizmanın şeyi değil. Olması, yapması gereken bir şey, elde etmesi ya da istemesi gereken bir şey değil ama onu elde etmeye çalışıyor ve onu istiyor. Ve uyarısızlık ölüm diyebiliriz. Aslında organizma yani. Organizma uyarısı kaldığı zaman ölmez. Ama ölü gibidir. Hiç davranış yok, eylem yok, irkilme yok. İrkilme Aristoteles'in yaşam için ileri sürdüğü ilk belirlenim. İrkilirlik, irritabilitet. Yani bu şey, Freud'un uyarı diye gördüğü şey, bu uyarı mekanik değil. Yani mekanik uyarı şeyde var. Aslında mekanik yanı var organizmanın dış doğayla ilişkisinde. Mekanik faktör var. Mekanik faktör şey, yer çekimini ilgilendiren faktör. Bütün fizikte mekanik dediğimiz zaman düşüneceğimiz şey o, yer çekimi, kuvvet. Daha ötesi değil. Ve kimya ayrı bir alan. Şimdi bir amip uyarıldığı zaman muhtemelen şey mekanasal olarak yani ikisi iki türlü de uyarılabilir.
Ama işte benim
kimyasal moleküler düzeyde
refleks oluyor artık.
Evet yani bizim bir uyarı geldiği zaman bu şey sinir tozu diyor. Sinir tozuna geliyor.
Farklı değil mi işte?
Efendim?
İçgüdüyle refleks biraz farklı değil mi onun demek?
Farklı tabii ki. Çok farklı. Yani refleks şey, bir uyarıya verilen
i̇şte
yanı.
İşte bu işte.
Senin uyarıyla ilişkisi nedir? İçgüdü ruhsal yapı için bir uyarıdır diyor. Yine şimdi burada yine en özel noktalardan biri. İçgüdü bedensel, örgensel süreçlerden kaynaklanan bir uyarı. İçgüdü, şimdi karşılaştıralım. İçgüdüden ne anladığımızı daha netleştirelim ve ondan sonra oraya bakarız. İçgüdü, içeriden gelen güdü diyoruz. Burada içgüdünün özel olan yanı ve esas iyice anlamamız gereken yanı, içgüdü fiziksel ve ruhsal arasında, bedensel ve ruhsal arasındaki kontak, temas noktası, değme noktası. Çünkü içgüdü şey, bedenden gelen o uyarı kimyasal bir uyarı. Yani evet, hormonal bir şey. Moleküler bir şey, fiziksel, atomik bir şey, özdeksel bir şey en sonunda ve bu özdeksel şey insan ruhuna özdeksel olmayana etkide bulunuyor. İngilizler ruhsal sözcüğünü sevmiyorlardı. Onun yerine ansal diyorlardı, mental diyorlardı biliyorsunuz. Ama şimdi düşün, yani mental o da özdeksel değil. Yani insan ruhsal yerine ansal yapısından söz etsek yine içgüdülerin ansal yapı üzerine etkisinden söz edeceğiz ve burada yine çok belirleyici bir nokta bu. Freud materyalizmle hiçbir zaman anlaşmamış. Yani aslında ciddi ölçüde de şey var, antipatisi var Freud'un materyalizme. O dönemde ve Freud o dönemde genel olarak Marksistler tarafından da reddedildi, dışlandı. Daha sonra biraz Frankfurt Okulu'nun etkisiyle Freud tekrar sol ideolojik alana doğru çekildi. Ama şeyi anlayabiliriz, Freud'un materyalizme karşı çok sempatisinin olmamasının ya da antipatisinin olmasının nedenini anlayabiliriz. Çünkü Freud'un bilimi materyalizmin yok saydığı bir şey, konu. Yani materyalizme göre öyle ruhsal, ruhlar falan yoktur. Ruhsallık ya da ruh diye bir şey olmaması gereken bir şey. Aynı şekilde Pozitivistler de Freud'u reddediyorlar biliyorsunuz. Karl Popper başta olmak üzere. Yani pozitivist tabii ki materyalist değil pozitivist ama pozitivist ruhsallığı gözlenemeyen bir şey olarak görüyor. Gözlenemeyen, deneyimlenemeyen bir şey. Yine de bilimi olamayacağı için ona göre o zaman ruh çözümleme yalancı bir bilim oluyor. Fazlalıktan bir fark yok diyor Karl Popper. Yani bunlar önemli ayrımlar ve bizim belki de belli bakış açılarımızı etkileyebilecek, netleştirebilecek şeyler. Duyarı ve içgüdü arasındaki ilişki. Örneğin diyor, göze güçlü bir ışık düştüğünde bu bir içgüdü uyarısı değildir. Ama gırtlak mukozasının kurulu ya da mide mukozasının yanması kendini duyumsattığı zaman bu bir içgüdü uyarısıdır. Şimdi içgüdü ruhsal yapı için ya da ruhsal olan için bir uyarıdır diyor Freud. İçgüdü ruhsal olan için ya da ruhsal için bir uyarıdır. Ama hemen içgüdü ve ruhsal uyarıyı eşitlememe konusunda uyarılırız. Yani içgüdü ve ruhsal uyarı aynı şey değil. Yani uyarı örneği olarak ışık göze retinaya diyor. Göze güçlü bir ışık düştüğünde bu bir içgüdü uyarısı değildir. Ama gırtlak mukozası ve mide mukozası yanması bu içgüdü. İlk olarak diyor içgüdü uyarısı dış dünyadan değil ama örgenliğin kendi içerisinden geliyor. Tamam, bunu anlıyoruz. Uyarı ve içgüdü arasında bir ayrım yapıyor. Bu da bunlar aslında biraz sıkıcı. Yani bana sıkıcı geliyor açıkçası ama yani bakmamız gerekiyor. Freud'un efendim
açmak için de onlar gerekiyor.
Evet. Yani uyarı diyor bir kere de şey yapar diyor, etki yapar. Bir kere vurur gider diyor. İçgüdü sürekli olarak gelir. Uyarı ve içgüdü arasındaki ayrımlardan birisi. Uyarı sürekli de olabilir. Yani öyle bir uyarı alırsınız ki o uyarı saatlerce sürebilir. Ve içgüdü karnınız acıkır. 2 dakika içinde yemeğinizi yersiniz ve o içgüdü kesilir. Yani bunlar şey, çok Freud'un o kavramsal çalışmamasının ve felsefeyi iyi kullanmamasının şeyde sonuçları. Yani bir ruh çözümleme kitabının bu kadar betimlemeci olmaması gerekir. Bu kadar gevşek ve geniş olmaması gerekir. Çünkü açlığı dediğim gibi şey. Efendim?
Açlığı hisseder gibi. Nasıl dışarı çıkar gibi.
İç, yani açlık duygusu, açlık duygusu dışsal mı?
İçsel.
Evet, içsel.
Dışarıdan gelen bir şeyi hissetmeyi,
evet.
Uygulamayı hissetmeyi.
Tamam, onu ayırıyor işte.
Evet.
Yani ışık dışarıdan geliyor ama açlık...
Evet.
Aslında ama ruhsal durumu düşünürsek, ruhu iç olarak alırsak mide mukozası da dışsal.
Dışarıdan da bir koku geldi.
Mide de ruhsal ya da gırtlak mukozası falan bunlar da şey. Yani bütün beden aslında ruha dışsal olan bir şey. Dolayısıyla ruh için uyarı böyle bir, yani Freud'un bu yaptığı ayrım şey de geçerli değil. Işık nasıl dışarıdan geliyorsa mide mukozasındaki uyarı da ruh için dışsal bir uyarı. Bunlar Freud'u şey yapmıyor, ya kaçırdığı şeyler ama önemli değil. Yani kuramın esasını, özünü şey yapmıyor, etkilemiyor. Ego dediğimiz zaman ego her şeyin her şeyi kendi dışına attığı için ego oluyor. Yani artık egonun içinden söz edemeyiz. Çünkü ego dediğimiz zaman bir atom elde ediyoruz. Atomik bir soyutlama noktası. Her şey onun dışında. Her şey başkası. Egonun dışında olan her şey. Bu yani Freud'u şey yapmayalım. Ona haksızlık etmeyelim. Gerçekten önemli bir alana girmiş ve vazgeçemeyeceğimiz bir şey getirmiş, kuram getirmiş. Yani baskı kuramı, bilinçsizin çözümlemesi bunlar şey, Freud'dan önce olmayan şeyler. Yani bu bir böceğin, bir filin ya da bir balina türünün bulunmasından sonsuz derece daha önemli bir buluş. Ama onun o dönemin şey talihsizliği, yani Avrupa 20. yüzyılda nedense felsefi olarak bir karanlık döneme girdi, kararma dönemine girdi. Uz tutulması dönemine geliyor.
Kafa tabii. Karışıklığı çok fazla ya.
Evet.
Yani ben şimdi hangisini okusam hepsi böyle şeydi ya.
Enteresan bir şey oldu. Avrupa Uz'dan korktu. Şeyden sonra, Hegel'den sonra ya da 1850'lerden sonra. Yani
neredeyse reddetmiyor.
Ve ondan sonraki bütün yani. Felsefi etkinlik negatif oldu. ya da nihilistlik ya da pozitivistlik. Yani insanı insana kuşkuyla bakan bir felsefe şeyi eğilimi egemen oldu Avrupa'ya. Yani materyalizme baktığınız zaman orada insan altyapı tarafından belirleniyor. Nihilizme baktığınız zaman insan saçma sapan bir varlık. Yani dünyaya fırlatılmış, atılmış. Pozitivizme baktığınız zaman bilgi olasılığa indirgeniyor. Yani pozitivizm bilimi savunuyor. Sözde Karl Popper'lar, Wittgenstein'lar, Russell'lar falan. Fakat bunların bilim dedikleri şeye bilim demek olanaksız. Yani usul reddettiği zaman insan ya da bilim, o bilim olmaktan çıkıyor. Yani olasılık diyorlar. İşte deneyime dayandırdıkları zaman bilimi, deneyim kökenli bilim olasılıktan daha iyisini vermiyor. Ve genel bir şey var. Us korkusu var. Bence ya da insana güvensizlik var. Efendim?
Hepsi dar açıdan bakıyorlar.
Evet.
Çözümlemekte de zorluk çekiyorlar. Yani hangi birine baksam hepsi
tabii darlık var ama yine de şey var. Yani hepsinde de o daha önceki mesela 19. Maxwell öyle değil. James Clerk Maxwell öyle değil. Ve Einstein'a gelinceye kadar fizikçiler genellikle şeyler, daha rasyonalist bir eğilimdeler ve yani normal usullerini kullanıyorlar ve o açıdan aslında 19. yüzyılda fiziğin gelişmesi muazzam. Eğer fiziğin gelişmesi nedir diye, somut olarak nedir diye sorarsak nerede göreceğiz? Şeyde göreceğiz. Elektrik alanında ve elektronik alanında göreceğiz fiziğin gelişmesi dediğimiz şeyi. Ve onun o gelişmenin olanağı ya da temelleri şeyde var işte. James Clerk Maxwell'in fiziğinde var. Faraday'ın ve Maxwell'in ve çünkü elektrik motoru ve dinamo bunları bulan kişi Faraday. James Clerk Maxwell'in yaptığı şey Faraday'ın Faraday bu şey yöntem açısından ilgili olduğu için buna biraz girebiliriz. Yani Faraday Faraday'ı biliyorsunuz değil mi?
Evet.
Nereden biliyoruz? Ne biliyoruz hakkında?
Elektrik.
Ne buldu?
Elektrik
mıknatıslarla, kuvvet çizgileriyle, sarmallarla falan, işte dinamo, ondan sonra motor onlarla. Faraday matematik bilmiyor. Hiç bilmiyor. Ve
hiç eğitimi yok
yani. Yok, matematik eğitimi yok, evet. Hiç eğitimi yok hemen hemen. Yani böyle bir fizikçi Faraday.
Gözü var, gözlerim var.
Evet. Bütün şimdi yazıları şey, anlatıdan oluşuyor. Yani hiçbir matematiksel formül yok. Çiziyor ve anlatıyor, kavramsallaştırıyor. Yani kuvvet çizgilerinin onların ne olduğunu falan. Eter kuramı Faraday'ın önerdiği bir şey ve daha sonra Maxwell de onu kabul ediyor. O da öneriyor. Ama Maxwell Faraday'ın yaptığı çalışmayı matematikselleştiriyor ve tabii ki daha derli toplu şekle getiriyor.
Ben bu şey yani şimdi 20. yüzyıldaki bilimin bu kadar şey yapması çok çeşitlendi. Normal derecede çeşitlendi. Yani bir makine mühendisi, elektrik mühendisi dediğiniz zaman şey yapıyor. Tıp da aynı şekilde. Bu kadar şey yapınca şey de bana kalırsa felsefe de bu ayrımdan etkilendi yani.
Evet o ayrım.
Herkes böyle ayrı bir şeylerden, pencerelerden bakar hale geldi.
Oradan bir genelleme yapmak şey. Örneğin diyelim ki dünyanın mekanik bilimi kurulduktan sonra onun uygulamasına geçmesi gibi bir şey var, olanağı var ve o uygulama on binlerce belki de yüz binlerce mühendisin yetiştirilmesini gerektiriyor ve mühendislik bilimi şey teknik bilim yani çok kuramsal değil. Mühendis matematiği öğreniyor, mekaniği genel kuramda öğreniyor ve onu öğrenmeden zaten uygulama yapamaz. Ama orada onun ondan beklenen şey bilimden çok uygulama. Yani teoriden çok pratik bekleniyor ondan. Pragmatizm bekleniyor. O öğrendiği temel bilgilerle bina yapıyor, makine yapıyor, o lokomotif yapıyor, otomobil yapıyor, misil yapıyor falan her şeyi yapıyor. Yani ama orada o görgül bilgi kullanıyor. Gerçek kuramsal bilgi kullanmıyor. Yani mühendisin bilgisi şeye uygun. Pozitivistin bilimle anladığı şeye uygun. Deneyimden elde edilmiş, çok fazla tanıtlama olmayan, felsefi bir yanı olmayan pozitif bilgi. Bu da ayrı bir felsefe konusu. Yani şeyden çıkartır. Yani neden 20. yüzyıl bilimlerde bu kadar şey, geride kaldı. Yani 20. yüzyılın geride kaldığından söz ediliyor. Çünkü hemen hemen hiçbir buluş yapılmadı. Yani görelilik kuramı bir kuram. Einstein'ın şeyi. Henüz herhangi bir uygulaması şey, söz konusu değil. Yani kimileri onu uyguladıklarını söylüyorlar ama yani 20. yüzyılda bir şey var. Çıplaklık var. Bilimsel buluş açısından pek bir şey yok. Freud aslında bir 20.
1850'lerde us olarak kalıyor.
Evet.
Kaç yıl sürüyor?
Hala sürüyor. Yani hala sürüyor. Şu an şey var, ben işte dün o şeye bakıyordum, seküler humanizm sitelerine bakıyordum. Orada reason'dan söz ediyorlar şey yapmadan, çekinmeden. Ama tam onun imlemlerini ve sonuçlarını henüz görmüş gibi görünmüyorlar. Yani usa güvenme diye bir şey. Çünkü şimdi etik alanında tanrısal yazıları, kutsal yazılar denen o pozitif içeriği dışladığınız zaman etiği neyin üzerine kuracaksınız? Yani irrasyonalistler görece etikten, yararcı etikten falan söz ediyorlar. Yararcı etik, etik falan değil aslında. Yani o İngiliz felsefecilerinden ya da görgücülerinin kuramlarından çıkabilen en iyi şey ve aydınlanmanın etiği de yararcı etik. Yani USA karşı bir şey var, güvensizlik var ve o güvensizlik pozitivistlerde, nihilistlerde ve materyalistlerde var. Ortak olarak paylaşılıyor ve son yüzyıla damgasını vuran Avrupa'da, Batı'da felsefi, Doğu'da zaten bir şey yok, hiçbir şey yok. Yani Doğu tamamen şey, uykuda, felç olmuş gibi 19 ve 20. yüzyıllar içinde. Orada da, Batı'da da şey görmüyoruz, rasyonalizmi görmüyoruz, idealizmi görmüyoruz. Yani böyle bir çirkin materyalizm var ve yine çirkin pozitivizm ve çirkin nihilizm var. Ve bu bir şey, karanlık dönem gibi görünüyor aslında. Özellikle 20. yüzyıl bu şey, karakteri başından sonuna kadar gösteriyor ve 20. yüzyılın sonu zaten şey gibi, böyle bir crescendo gibi o postmodernizm saçmalamalarla bitti. Yani o varoluşçuluk, nihilizm, pozitivizm sonunda gerçekten Batı felsefecisini şey yaptı, iyice dağıttı. Yani feminist matematik istemeye başladılar, işte C sabit değil diyorlar, değişmez değil diyorlar ama hiçbir nedeni yok. İşte tarihsel gelişimi reddettiler, işte Michel Foucault İran'daki Molla devrimini destekledi falan. Yani tam bir şey var, irrasyonalizm yaşadı. Freud 20. yüzyılda bu irrasyonalizmin işte şey, en ateşli dönemlerinde aslında ortaya çıktı ve pozitivistler tarafından tabii ki desteklenmedi. Yani Avrupa'da bir de Freud etik bir şeyde, dirençle de karşılaştı. Çünkü tabuların üzerine gitmek zorundaydı. O tabular yani Freud için bir ekstra sorun yarattılar. Onlar Freud'un yaşam öykülerinde bulunabilecek şeyler. Yani çünkü sadece felsefe, pozitivizme karşı bir şey değil bu ya da materyalizme karşı bir etkinlik değil. Aynı zamanda genel kültüre karşı da duran bir etkinlikti. Şimdi içgüdü hiçbir zaman kapısal bir vuruş kuvveti gibi değil ama her zaman değişmez bir kuvvet gibi etkide bulunur. Uyarıdan ayrımını getirmeye çalışıyor. Yani bu çok önemli bir ayrım gibi görünmüyor. Aynı değil. Uyarı ve içgüdü tabii ki aynı değil. Aynı olsalardı belki de öyle bir iki sözcüğe bile gerek olmayacaktı ama aralarındaki ayrımı zamana indirgemek biraz şey, zayıf gibi görünüyor. İçgüdü değişmez. Dahası dışarıdan gelen uyarıya karşı diyor şey, organizma tepki gösterir. Yani ondan kaçar. Ama içeriden gelen bir uyarı içeriden olduğu için o uyarıdan kurtulmak için kaçış yolu kapalı. Şimdi içgüdüsel dürtüyü anlatmak için daha iyi bir terim gereksinimdir. Gereksinim ve içgüdüsel dürtü arasındaki ilişkiyi görebiliyoruz değil mi? Yani gereksinim, içgüdü bir gereksinimi anlatıyor. Bu gereksinimi ortadan kaldıran şey doyumdur. Şimdi doyum burada yerini buluyor. Yani içgüdünün gereksinimin karşılanması doyumdur. Ve burada aynı zamanda da haz olması gerekir. Onu burada söylemiyor. Şimdi Freud bu noktada yine bir orijinallik yapmaya çalışıyor ya da felsefeye bir katkıda bulunmaya çalışıyor ama bu da gereksiz. İç ve dış ayrımını Freud şey organizma diyor bu noktada yapar diyor. Yani iç ve dış kavramlarını türemesi sanki organizmanın uyarı ve içgüdü olaylarını yaşamasına bağlıymış gibi düşünüyor Freud. İç ve dış konusu. Bunu bir iki yerde daha söylüyor. İşte sinir dizgesi, organizmanın sinir dizgesi, ona ulaşan uyarılardan bir kez daha kurtulma, onları olanaklı en düşük düzeye indirgeme işlevi ile donatılı ya da eğer olanaklıysa kendini bütününde uyarısız bir durumda tutacak olan bir aygıttır. Burada bir paradoks var. Organizma uyarıdan kaçmak zorunda ama uyarıdan kaçtığı zaman organizma olmaktan çıkacak bir bakıma. Yani organizmanın anlamı şey dışarıyla etkileşime girebilmek, uyarı alabilmek, içeriden ya da dışarıdan, yaşamak. Ve eğer şimdilik bu tam doyum demek aynı zamanda değil mi? Yani uyarısızlık durumu, gerçekten uyarısızlık durumu varsa bir gereksinim de yok demektir. Ve doyumsuzluk da yok demektir. Ve bir bakıma doyum durumu, tam doyum durumu bu nirvana durumu aslında.
Evet, nirvana.
Yani nirvana Hintlinin Budist'in ideali, tam doyum durumu, tam eksiksizlik, tanrısal bir durum ve orada tam bir isteksizlik var. İstek acı demek. Çünkü istek bir yoksunluğun kendini anlatması, bir eksikliğin kendini anlatması demek ve eksiklik organizmanın çelişkisi. Yani bir eksiklik olursa organizmada o organizma bütünlüğü ya da tamlığını kaybettiği zaman efendim?
İçlik.
Evet. Orada bir şey var, sorun var. Yani bir organizmanın eksik olması, bir eksiklik, bir gereksinim yaşaması o acı olarak hissediliyor ve onun, yani gereksinimin bir başka anlatımı acı. Ya da eksikliğin bir başka
anlatımı.
İçgüdünün bir başka anlatımı acı. İçgüdü acı demek. Çünkü içgüdü bir eksikliğin dışa vurulma ya da onun şeyi. Onun kendisi. Yani içgüdü bir eksiklik demek. Yani bir eksiklik var, o eksiklik içgüdüyü ortaya çıkarıyor demektense ikisi aynı şeydir demek daha doğru olabilir. İçgüdü eksikliktir ve o zaman içgüdü acıdır. Çünkü kim karnı acıktığı zaman haz duyar? Kim susadığı zaman ondan mutlu olur?
Hayır, susamadım diye telkin veriyor aslında kendine.
Evet. Yani istenciyle şey yapabilir, istenci kendini bir noktaya kadar denetleyebilir. Ama içgüdü doğrudan doğruya acı veren bir özellik taşıyor. Yani bunu söylese Freud bence daha önemli. İçgüdü acıdır. Ve onun giderilmesi hazdır. Yani doyum hazdır. Ve o zaman burada içgüdünün acı olarak duyumsanması onun ruhsal yanı demek. Yani çünkü acıyı ruh duyumsar değil mi? Acıyı özdek duyumsamaz, beden duyumsamaz. Beden acının yeri olabilir ama o duyumu duyum olarak yaşayan şey insan ruhu olmak zorunda. Ruh. Us acı duyum, us duyumsamaz. Acı kalpte duyulur. Ya da ruhta duyulur. Kalp organ olduğuna göre orada onun anlatmak istediği şey kalp ruhu anlatır. Duyguyu anlatır. Yani insan o simge olarak bile kalp şey. Sevgiyi anlatır. Yani duyguyu anlatır. Şimdi yani organizmanın eğilimi bu diyor. Uyarılardan kurtulma, onları olanaklı en düşük düzeye indirgeme işleviyle donatılı. Şimdi sinir dizgesiyle ilgili burada gene bir sürü şey var. Freud'un ayrıntısı var.
Kaçıncı sayfa hocam?
Bu şey, 88'e geçtim şu anda. Şimdi 9. paragraf şey diyor. Bundan sonra giderek en yüksek gelişim düzeyindeki ansal aygıtın etkinliğinin bile haz ilkesine alt güdümlü olduğunu işte hassızlık dizisine ait duyumlar yoluyla yani şimdi burada bu ilke nasıl işliyor? Hassızlık duyumları şöyle bir şey var. Doğru. Hassızlık duyumları uyarının artışı ile birlikte gider. Artışıyla ilişkili. Uyarı arttığı zaman hassızlık ya da acı. Aslında söylemiş. O zaman haksızlık etmeyelim. O da biraz önce söylediğim şeyi söylemiş. Yani içgüdü demek ya da uyarı demek acı demek. Ve uyarının artışı, acı, hazın, hassızlığın ya da acının artışı. Hassızlık diyor Freud, onu acı diye de çevirebiliriz ama haz duyumları da azalışı. Yani uyarı azaldığı zaman haz duyarsınız. Ve susuzluğun giderilmesi sırasında haz duygusu orada uyarının, yani dışsal uyarının, aslında susuzluk şey içgüdüsel uyarı Freud'a göre, mukozadır çünkü hissediliyor. Oradaki haz duygusu uyarının azalışıyla olan bir şey. Eğer uyarı azalmasa haz duymazsınız. Hiçbir şey duymazsınız. Nötral bir durumda bir duyum olanaksız. Haz duymak acının azalması yerine uyarının azalması, pardon, yani uyarı azaldığı zaman haz duyuyorsunuz. Uyarının en az olduğu zaman en büyük haz duyuyorsunuz. Ya da en büyük uyarıdan en küçük uyarı durumuna geçmek en büyük hazı yaşamak oluyor. Değil mi? Bir gerilim var. İnsan çok susadığı zaman o içtiği su ona daha büyük bir haz verir. Ne?
Dışarıdan bağlı.
Dışarıdan algılamayla.
Evet, mesela susamıştık.
Dışarıdan bekliyoruz tabii. Yani doyum dışarıdan gelecek.
Evet, dışarıdan.
Gereksinim tabii, doğru. Yani organizma
hissediyor. Ama doyum dışarıdan.
Doyum dışarıdan geliyor. Yani organizma kendine dışarıdan bir şey alarak, yani susuzluk organizmanın su kaybetmesiyle ilgili bir şey. Mukoza o kuruluğu hissettiği için o dışarıdan su alımıyla giderecek. Tamam. Evet, güzel bu şey. İşte, yani bunu kullanabilir bazı noktalarda. Şimdi içgüdü bize ruhsal ve bedensel arasındaki bir temel kavram olarak bedenin içerisinden kaynaklanarak ruha ulaşan uyarıların ruhsal temsilcisi olarak ruhsalın bedensel ile bağlantısından doğan iç isteminin bir ölçüsü olarak görünecektir. Şimdi ruhsal ve bedensel arasındaki bir şey, bağlantı ve içgüdü kavramının çözümlemesine geldiği zaman basıncı diyor, hedefi, nesnesi ve kaynağı vardır. Dört tane şey var. Bu 89. sayfa, orada yazıyor olması gerekiyor. Basıncı vesaire orada var. Şimdi içgüdünün basıncı, drunk dediği şey aslında yeğenlik demesi daha iyi olacaktı burada. Intensity, yani onu demiyor. Onun devrimsel etmenini, motorische moment, devrimsel, dinamik değil bu, devrimsel etmen, temsil ettiği kuvvet toplamını ya da iş sistemini ölçüsünü alıyor. Şimdi bunları içgüdülerin bu tür şeyleri çözümlemesi, ona gerektiği noktalarda şey yapacağız, başvuracağız eğer başvurmak gerekiyorsa. Yani içgüdü, basıncı, hedefi, nesnesi ve kaynağı. Bunlar ilk bakışta anlaşılmıyor değil mi? İçgüdünün kaynağı ve nesnesi nedir? Yani nesnesi ve hedef ve nesneyi ayırıyor mesela. Sanki ikisinin aynı olması gerekirmiş gibi görünüyor. Bir içgüdünün hedefi diyor doyumdur. Hedef doyum. Ama bu hedef içgüdünün nesnesi, içgüdünün onda ya da onun aracılığıyla hedefe ulaşabildiği, erişebildiği şeydir. İçgüdünün nesnesi, içgüdünün doyumunu sağlayacak olan şey. Yani ya onu tüketecek ya da onun aracılığıyla doyuma ulaşacak. Nesne ve hedef.
Böyle.
Evet. Nerede yazıyor?
Ruhsal uyarı değildir.
Ruhsal da tüm uyarıdır. İçgüdü. Devam edelim. İçgüdüyle ilgili olarak. İçgüdünün kaynağı, onu da şey yaptık. Kimyasal olabilir. İçgüdü kaynaklarının incelenmesi ruh bilim alanına ait değildir diyor. Yani insan neden susar, neden acıkır? Bu ruh bilimin şeyi değil, konusu değil. Fizyolojinin konusu. Büyük olasılıkla. Ama ruh biliminde bunu pekala şey yapabilir. Konu olarak edinebilir. Yani çünkü fizyoloji getirip kuramını ya da çözümlemesini evet, ruh bilimin kapısına bırakacak değil. Yani ikisini birlikte alması gerekir. Şimdi hala henüz bir ilerleme yapmış değiliz. Yani bir şey öğrenmiş değiliz değil mi şu noktaya kadar? Var mı? Yani yeni olan, öğrendiğimiz, normal, genel kültürden öğrenemeyeceğimiz kadar bir şey var mı? Bana var gibi gelmiyor pek. Yani içgüdünün dört bileşeni işte hedefi, nesnesi, kaynağı falan bunlar şey yani normal sıradan uslamlamayla da benzerleri çıkartılabilecek şeyler. Burada Freud bilimsel bir şey yaptığını söylemek biraz zor. Yani içgüdünün uyarıdan ayrımı falan bunlar bunlar şey yani ortalama kültürlü 20. yüzyıl insanının kolayca çıkarabileceği şeyler. Yani mağara devrindeki insan ya da ortaçağ papazı bunları çıkaramaz ama bugün normal pozitif eğitimi alan bir entelektüel bunları kendi başına Freud da bundan daha iyisini şu noktaya kadar yapmış gibi görmüyor bu yazıda. İçgüdüler üzerine olan bir yazı. Bu metapsikolojinin esas kapsamına giren bir yazı ama hemen hemen hiçbir şey öğretmiyor. Şimdi içgüdüler diyor kaç türdür, hangi içgüdüler vardır ve kaç içtir? Bu soru zor. İşte bunlara güzel yanıtlar verse o zaman gerçekten bir şey öğreneceğiz ama vermiyor. Yani oyun içgüdüsü diyor. Şimdi oyun içgüdüsü diye bir şeyden söz edilebilir mi? Edilir. Yok etme içgüdüsü, toplumculuk içgüdüsü falan. Toplumculuk içgüdüsü yani sosyallik, sosyalleşme ya da o tür şeyler. Bunlar... Bunlar içgüdü denebilecek şeyler değil. Yani toplumsal yapısı insanı ya da topluma yönelik dürtülerinin oyun içgüdüsü yine şey değil. Çok uygun anlatımlar değiller. Yani şair kullanabilir, şiirde kullanabiliriz, edebiyatta kullanabiliriz, gündelik konuşmada kullanabiliriz. Ama insanlarda bir oyun içgüdüsü olduğunu söylemek onun içgüdü. Yani oyun eğilimi olabilir ya da içgüdü çok genel bir anlatım. Şimdi bir de özelleşmiş içsel güdüler falan diyor ve gelelim ben içgüdüleri ve eşeysel içgüdüler. Şimdi Freud'a göre içgüdüler özsel olarak ikiye ayrılıyor. Ben içgüdüleri, eşey içgüdüleri. Ve daha sonra bir üçüncüsünü getiriyor, ölüm içgüdüsü. Onun, o özel bir şey. Şimdi burada ondan söz etmiyor. Biraz ileride söz edecek ve esas da onu şey de alıyor, uygarlık ve hoşnutsuzluklarını da alıyor. Şimdi ego içgüdüleri ya da ben içgüdüleri dediği şey öz sakınım içgüdüleri. Şimdi öz sakınım içgüdüleri o da biraz şey, enteresan bir şey. Yani içgüdü dedik içeriden gelen bir güdü. Kendini sakınmak için insanın içeriden bir güdü gelmesi gerekir mi? İnsan kendini her zaman sakınır ve o herhangi bir güdü, bir eksiklik durumunda ortaya çıkıyordu. O zaman içgüdü, yani öz sakınım içgüdüsünün olması Freud'un içgüdü tanımına göre ya da içgüdü anladığı şeye göre olanaksız. Çünkü yani öz sakınım ancak o varlık tehlikeye düşerse ortaya çıkar ve o da korku olabilir. Yani insanı öz sakınıma götüren şey bilinçsiz olduğunu düşünecek olursak o duygu demek gerekiyor ona. Korku bir içgüdü değil, korku bir duygudur. Self preservation olması gerekir. Selbsterhaltung Almancası öyle olması gerekir. Yani, öz sakınım çok geçiyor. Yani pek çok yerde geçiyor. Aslında arkada sözlük var.
Erhaltung korumam değil mi?
Sözlük kullanalım. Öz sakınım değil mi? Öz sakınım. Selbsterhaltung, self-preservation. Yani arkadaki sözlükte şey. Öz saygı, selbstgefühl, öz duygu aslında. Yani bu öz saygı dediği şey de öz duygu. Ama idiomatik bir şey. Self-regard diye çevirmişler. Onun İngilizce'ye. Gerekse bakarız şey. Şimdi öz sakınım ve eşeysel içgüdüler. Ama yalnızca bir kurgu diyor bu sayıltıya. Buraya devam edersek. 21. paragraf atlayacağız. Eşeysel içgüdüler. Yok daha var. Şimdi ya bu biraz ağır gidiyor. Çünkü gerçekten buralarda Freud çok... rahat okunacak şeyler yazmıyor. Yani Eşeysel üçgüdülerin genel bir özelliği olarak şunlar belirtilebilir. Sayıca çok fazladırlar, çok çeşitli örgensel kaynaklardan doğarlar, ilkin birbirlerinden bağımsız olarak etkindirler ve ancak daha sonra az çok tam bir birleşim ya da sentez oluştururlar. Her birinin uğruna çabaladığı hedef örgen hazzına erişmektir. İlk ortaya çıkışlarında öz sakınım içgüdülerine dayanırlar ve kendilerini onlardan aşamalı olarak çözerler. Yani eşeği içgüdüleri öz sakınım içgüdülerinden doğarlar diyor ve kendileri onlardan aşamalı olarak ayırırlar. Bu anlaşılacak bir şey değil. Ego içgüdüleri dediği şeyden eşeysel içgüdüler nasıl doğacak? Şimdi içgüdülerin yazgıları dediği şey aslında içgüdülerin değişkileri diyebileceğimiz şey, değişmeleri diyebileceğimiz şey. Ve bu burada önemli, Freud'un şeyleri burada başlıyor, esas katkı diyebileceğim şeyi. Karşıtına evrilme, kişinin kendisine karşı dönme, baskı ve yüceltme. Dört tane yazgısı var içgüdülerin. Karşıtına evrilme, kişinin kendisine karşı dönme, baskı ve yüceltme. Yine bu sınıflandırmada da bazı problemler çıkacak. Yüceltme ve baskıyı burada incelemiyor. Yüceltmeyi nerede inceledi? Aslında burada bir şey var, okuduysanız görmüşsünüzdür, Strachey'in yazısında. Freud metapsikoloji diye bir çalışma tasarlamış. Lou Andreas Salome diye birisi var, biliyorsunuz. O şeyle, aynı zamanda Nietzsche'yi de tanıyor bu bayan. Rilke'yi de tanıyor ve Freud'la da şey yakın. Confidence diyorlar, yani sır ortağı gibi bir şey. Çok şey yakın bu insanlarla. Freud bu Salome ile yazışmalarında bu projesini şey yapıyor, açıklıyor ya da ondan söz ediyor ve sadece o kaynaktan biliniyor. Yani metapsikoloji Freud'un şey bir tasarı, planı ve onun 12 makaleden denemeden 12 denemeden oluşacağını planlamış. Yazmış onları ve 7 tanesini yakmış, yok etmiş. Yani sözleri ediliyor, sağda solda değiniliyor ve yüceltme üzerine olan deneme de onlardan birisi muhtemelen, o 7 taneden birisi. Bunlar şey, geri kalan 5 tanesi var, 5 tanesi burada. İçgüdüler ve yazgıları, baskı ve ondan sonraki 3 şey daha, deneme daha. Metapsikolojinin şeyi bu, yani öyle bir kuramsal altyapı gereksinimini hissetmiş ve onu gidermek için çalışmaya başlamış ama üstelik o çalışmayı yaparken şey diyor Strachey, entelektüel güçlerinin doğrundaydı. Yani en iyi kuramsal şeyinde, olgunluk döneminde ve ama yakmış o şeyi. Bunları da yakabilirdi.
Kurtulmak istedi. Kurtulmak için iyi yakmıştı. Başka türlü yapmaz ki, bir insan yapmaz ki.
Evet. Evet, tabii ki.
Yani kendi düşüncesinden kurtulmak için.
Ay yanlış yani, beğenmiyor, yeniden yazacak.
Sadece o değil ki, onu kenara koyarsınız. Yeniden yazacağınızı kenara koyarsınız, tekrar özdeş yaparsınız. Ama düşünceden kurtulmak isterseniz yakarsınız.
Orada o zaman bir tehdit görüyor. Bir
evet,
yok edilmesi öyle. Gereken bir evet. Şey görüyor. Pekala, bu bir çözümleme oldu ve bakalım.
Ama ya da o da şart değil ki, yani, yapmaz. Buradan buraya nasıl geliştirdim? Neydi? Evet. İleride
bakmadan. Tamam, onu, o fikri geliştirecekse yapar onu.
Tabii geliştirecek.
Ama o fikirden
istemiyor.
Evet,
fikirden kurtulmak isterse yakarsın.
Ama bir patoloji var yakmasında.
Evet.
Yok etmesinde. Ya kaybetti o zaman tamam, ama o zaman sözünü ederdi kaybettim falan diye. Ya da oturup yeniden yazabilirdi. Ama yani yok etmesi şey.
Mesajcilerde de var canım.
Biraz sorgulanacak bir şey.
Kendi şöhretine zarar gelebilir. Şu olabilir, bu olabilir.
Tabii çok yanlış şeyler varsa, çok kuşkulu şeyler varsa o zaman... Evet. Tabii. Yani biz de yapıyoruz aynı şeyleri. Şimdi içgüdülerin karşıtına evrilme, kişinin kendisine karşı dönme ve baskı ve yüceltme. Bu işte yüceltme o şeylerden birisi. Burada dipnot 19'da söylüyor. Ama yüceltmenin yitik metapsikolojik çalışmalardan birinin konusunu oluşturmuş olması olası görünür. Evet. Yani şimdi yüceltme konusunda şey yok. Böyle kendi başına bağımsız bir makale yok ya da deneme yok ama aralarda serpiştirilmiş olarak buluyoruz. Baskı bundan sonraki deneme onu yaklamış. Şimdi karşısına evrilme içgüdülerin başına gelen durumlardan birincisi olarak bu ne olabilir? Etkinlikten edilginliğe dönüş ve içerik evrilmesi olabilir diyor. Şimdi burada içgüdü dediği şey ne? Mazoşizm, sadizm. Sadizm bir içgüdü mü? O da şey...
Tartışmalı konu.
Kötü... Efendim? Sadizm, mazoşizm... karşıtına evrilme diyor.
Az.
Hastalık durumu değil mi yani hocam?
Evet. Etkinlikten edilginliğe. Sadizm, etkinlik. Mazoşizm, edilginlik. Kendine dönme. Burada içgüdülerin çözülmesiyle... Evet. Onun çözümlemesi o gerçekten şey, önemli ve özel olan bir şey. Ama o burada bulunmuyor. Yani sadizm ve mazoşizm nedir, nasıl içgüdülerdir? Yani eğer içgüdüsü ise bile nereden kaynaklanır? Yani şeyler görüyorsunuz, Freud'un yarattığı zorluklar şey değil, pek hafif şeyler değiller, içgüdü çözülmemesi diye mazoşizm, sadizmi şey yapıyor, inceliyor. Yani onun içgüdüden orada mutlaka şey var, rolü var, tabii ki rolü var, %100 rolü var ama onu doğrudan doğruya içgüdü olarak almak, seyretmecilik ve sergilemecilik, bunlar da içgüdü değil. Yani bunlar davranışlar ve o davranışların ruhsal temelleri var.
Çünkü insanlar kapsamıyor yani bir arada.
Evet.
Yani onun için, tüm
yani şimdi
olayları çıkarmak için ekstra şeyleri çıkartıyor ortaya. Yani.
Tabii yani herkes için geçerli değil ama herkes
uymaz o zaman.
Teorik olarak bütün bu patolojiler her egonun ve her ruhun olabileceği şeyler.
Potansiyel var ama açığa çıkmıyor.
Evet. Yani herkes sadist olabilir, herkes mazoşist olabilir, seyretmeci ya da seyrettirmeci olabilir. Sergilemeci vesaire. Etkin hedef mesela yani sadizm durumunda etkin hedef işkence etmek ya da seyretmek. Edilgin hedef işkence edilmek ve seyredilmek. Bu yer değişimi olur diyor. İçerik evrilmesi sevginin nefrete dönüşmesi. Demişti ya bir etkinlikten edilginliğe dönüş bir de içerik evrilmesi. İçerik evrilmesi sevginin nefrete dönmesi. Şimdi yine burada da şey var. Evet. Sevginin içgüdü olup olmadığı gibi bir şey var. Ya yine bir itirazım var burada. Yani sevgi şey mi? İçgüdü mü? Sevgi ve nefret içgüdü mü? Onu dikkate alarak okuyalım Freud'u. Yani burada içgüdünün yazgıları ya da değişimleriyle ilgili olarak verdiği örneklerin hiçbiri içgüdü gibi görünmüyor. Tabii ki içgüdüyle ilişkileri var. Yani sevginin içgüdüyle eşeysel içgüdüyle ilişkisi nedir? Bu özel bir konu ve çok önemli de bir konu ama orada doğrudan doğruya sevgi içgüdüdür. Yani çözümlemenin şeyini bozuyor, güzelliğini bozuyor bu tür şeyler.
Onu diyor.
Evet, bu arada işte Freud'un şeyi var, böyle zaafları var. Schopenhauer ve Nietzsche'den fazla etkilenme gibi. Nietzsche'den etkilenmesinin bir şeyi var, gerçekten olumlu bir yanı var gibi görünüyor. Çünkü o bilinçsiz ya da bilinçaltı kavramı Nietzsche'de Freud'u uyandıracak kadar gelişmiş anlatımlar kapsıyor. Yani onun örnekleri
dışında
var.
Dışında kalamıyor ki.
Aslında, efendim?
Dışında kalamıyor ki.
Devam edelim. İçgüdünün kişinin kendisine karşı dönmesi... Mazoşizmin aslında birinin kendi benine karşı ya da kendi egosuna karşı dönmüş sadizm olduğunu falan bunları anlayabiliyoruz. Yani mazoşizm kendine karşı, kendine dönen sadizm demektir.
Narsizm ne?
Evet.
İncelerken narsizm diye...
Peki, mazoşizm ve narsizm arasındaki bağlantıyı nasıl kuracağız?
Açıklamaları ziyade.
Evet, bir dene açıklamayı. Yani o, çünkü kendine dönme ikisinde de var. Narsisizm, bütün libidonun egoya dönmesi demek. Narsizmin şeyi bu. Kişi kendine dönüyor. Bütün libidosun nesnesi kendi oluyor. Mazoşizmde tam yine bir ama yine bir şey var. Libido dönmesi var. Burada eğer şiddete şey dersek, negatif libido dersek belki denebilir. O zaman yine bir şey var. Narsistik durum varsa. Çünkü mazoşizm haz duymak için yapılıyor.
Biri içe dönük, biri dışa dönük.
Sadizm dışa dönük, öfke dışa
dönük. Daha sonra geleceğiz. Yani biraz şey, ağır bir konu herhalde. Tamam. Şimdi Sadizm 28. paragraf. Şimdi sadizm, mazoşizm karşılık çiftinde süreç şöyle temsil edilebilir. Bir karşılığı betimleyecek. A. Sadizm nesne olarak bir başka kişiye karşı şiddet ya da güç uygulamasından oluşur. Bu bilinen bir şey değil mi?
Tamam.
Yani güç ya da şiddet uygulamaktan haz duyma. Sadizmin anlamı bu. Şey değil, bir başkasına doğal, normal, örneğin bir görevlinin, bir güvenlik görevlisinin zor ya da şiddet uygulaması sadizm değil. Bu kötü bir tanımlama Freud'e. Yine pek yakışmayan bir şey. Çünkü bu yani o zaman gerçekten polis de sadist olacak. Öğretmen de sadist olabilir. Diye. Bir öğrenciyi korumak için ona zor uygulayan bir öğretmen. Örneğin yani.
Klinik vaka öğretmen için söylenebilir de yani normal öğretmen için söylenemez.
Ya normal öğretmen için. Çünkü normal öğretmen bir çocuğu şey yapabilir, işte kendine zarar vermesin diye tutabilir. O da bir zor uygulama ve o bile sadizm olacak bu tanıma göre. Bu şey, yani bu ne şey, çok yaygın bu tür anlatımlar. Yani bunlar daha teknik olan noktalarda da böyle olduğu zaman gerçekten Freud'u zorlaştırıyor. Bu nesneden vazgeçilir ve birinin kendi kendisiyle değiştirilir. Yani sadistik nesne ya da sadizmin hedefi olan nesne yerine ego kendi kendisine, insan, birey kendi kendisine alabilir. Bu mazoşizm. Tamam. Bunlar pek söylenmesi gerekli şeyler bile değil. Şimdi acı burada esas yine ilgilenilmesi gereken nokta şey, mazoşizm neden istensin? Neden uygulansın? Yani bir kişi kendini neden işkence etsin? Ya da neden şiddet uygulasın. Genel.
Şiddetli nedenler olabilir
mi? Evet.
Kişiye göre değişir.
Bir kişi neden kendine karşı şiddet ve zor uygulasın? Kendine işkence yapsın. Yani bu şey.
Megalomanın tam tersi bir durum var burada.
Kendine acı çektirme var, değil mi?
Birikimlerin
acıdan azalıyor. Acının sonunda değil, acıdan azalıyor.
Şiddetteki doğruyu evet. Kendi şarkı söyleyip bir tarafta doğruyu kendine.
Bu
toplumsal bir akım ya.
Çok bu herhalde klinik, yani açıkça klinik bir durum ve empati yapması zor durum. Değil mi? Acıdan haz duymak.
Uyaran bir şey.
He?
Kitleleri sürüklüyor yani. Yıllarca var rock müzikte, arabeskte de. Bunun hatta işte, popüler kitleleri var yani. Ekol olmuş durumda.
Arabeskte var. Yani arabesk dinleyenler.
Kimse de yanlış demiyor. Devam ediyor yani. Kesiyorlar, biçiyorlar yine.
Evet,
veya
evet.
Kafa sallıyorlar deli gibi.
Kendileri kesiyorlar.
Veya dövmeler falan her tarafa. Yani evet. Öyle yapıyorlar. Yani
bu adı dinsel.
Akım yani. Bu.
Şimdi. Freud şey diyor. Uyarının kendisinde bir haz kaynağı var ya da haz var. Yani uyarı ne olursa olsun haza bir giriş getiriyor.
Ama zevk
yanlış uyarı bence yani.
Uyarı acı şey, demek ama uyarıdan
hocam siz daha iyi bilirsiniz.
Bir saniye dur. Bir saniye.
Haz acı.
Efendim. Şarkıyı dinlerken hem eziyetten haz duyma. Paradoksal olan şey o.
Acı biber de hani acı veriyor ama haz
veriyor. Onu diyecektim. Ben acıyı deli olurum gene yerim yani. Zevk ve acı eşiği herhalde insanda bir hocam. Siz daha iyi bilirsiniz. Zevk ve acı bir yani duygular.
Haz ve acı.
Haz ve acı evet. Acı. Birbirine çok yakın. Yani oradan oraya geçebiliyorsun.
Evet olabilir.
Değişik.
Bu şey çok enteresan. Gerçekten şey acı duyarken evet. Haz duymak. Acıdan evet. Haz almak. Bu şey. Acı biber örneği doğru olabilir.
Burada olabilir ama diğer konuda bir şey var, hata var. Bozulmadan dolayı yanlış
bir sinyal yanlış. Şimdi Freud enteresan bir şey söylüyor. Burada daha da enteresan olan şey. Acı duyumları tıpkı başka hassızlık duyumları gibi eşeysel uyarının kendi alanına geçerek haz verici bir durum yaratırlar diyor. Yani buradaki haz aynı zamanda da erotik bir haz, eşeysel bir haz. Acıdan... Mazoşizmin ya da sadizmin
belki
şey...
Belki böyle tinsel bir şey yaşayamayan kişi maddi bir şeyle ancak duyabiliyor. Yani duygusal, evet. Duygusal açıdan bir şey yaşayamayan ancak böyle yaşayabiliyor. Yani, ancak... Bu baştan gelen uyarı da var. Beyinden duyan.
Bedensel olarak yaşadığı zaman ama burada yani haz duyma var. Haz duyma da eşeysel haz.
Evet.
Bu biraz daha zorlaştırıyor şeyi.
Peki, bildiğiniz deneyimi o acı çıkarını dinlerken olan olayla
hı. Orada mazoşizm var değil mi?
Hem keyif alıyor.
Evet. Kendini kesiyor.
Acı.
Diyorlarmış. Yani ben bir şoförden dinledim, taksi şoföründen resmen kesiyorlar.
Mantık
olacak. O zevki duymuyor ki ya.
Valla Freud çok fazla şey söylemiyor nedense bu dönem.
Ama acıyla haz eşiği insanlarda yakın yani. Ben kendimden biliyorum.
Peki o zaman
öteki acı çektikçe
bakım
mutluyum.
Malzemesi olarak kullanılsın.
Öbür türlü keskin keskin bir şey olacak.
Oyun hayır hayır hepsi herkes yapmıyor. Herkes duymuyor. Hayır.
Çivi çiviyi söker.
Tabii yani herkesin herkes için söylenmiyor. Yani.
İşçiler kendileri zincirler yapıyor,
zincirliyorlar.
Doğru
diyor
yani.
Onun için
zevk almıyorlar mı?
Kimler?
O şey, dinsel ritüel. Yapıyorlar bir şeyle.
Cafirlerin yaptığı tatbikat var ya.
O da mı erotik bir şey?
Yok, canım o.
Dinsel bir motif.
Dinsel. Yani kendilerine işkence vuruyorlar.
İşkence yapıyorlar.
Kampçı vuruyorlar.
Ali'nin ızdırabını kendi vücutlarında yaşamak işte.
Nefislerini evet. Öldürüyorlar.
Yani acıyı hissedebilmek, onu paylaşmak
için.
Bu konu şey, gerçekten daha toparlanmayı bekleyen bir konu aslında. Çünkü yani bunu anlamak için onu yaşamış olmak ya da benzer yaşantıları yaşamış olmak falan gerekli olmamalı. Yani anlaşılmıyor. Yani insan bir yanağının yanaklarını delmekten nasıl haz duyabilir? Ya da sırtını zincir vurmaktan nasıl haz duyabilir? Bunu bu duyuyorsa bunu ki duyuyorlar. O zaman tabii yani aynı şey. Ya yani bir yerini kesmişsin ya da delmişsin ya da zincirlemişsin, yakmışsın falan. Yani bu işkence genel olarak ve işkenceden haz duymak nasıl olanaklı olabiliyor?
Güney Asya'da adam ellerine çivi çaktırıp hacek çanmağı gerdirttiriyor ya kendini o şekilde taşıttırıyor.
Evet. Bir tane bir fotoğraf vardı gerçekten tam olarak. Evet. Çivileri de çakmışlar eline.
İstediği şeye ulaşamıyordu. O da var.
O enteresan bir şey.
Farklı bir duygu duyuyor.
Sadizmin mazoşizme dönüşümü narsististik nesneye bir geri dönüşü imler diyor. Yani
İşte
doğru. Evet. Orada bir şey var. Bir içgüdünün içerikte karşısına dönüşü neydi? Sevgi ve nefret konusu. Bu sevginin nefrette dönüşümü durumunda gözleniliyor. Yalnızca burada gözleniliyor. Ve yani burada içgüdünün ya sevgi ve nefret bunlar içgüdüdür demiyor ama içgüdünün dönüşümü burada görünür diyor. Ama aynı zamanda da bunlardan içgüdü bir söz ediyor. Şimdi burada yani aynı şeyi sevgi durumunda yapıyor ama saatimiz 7 oldu ve evet, bu ara vereceğiz. Sevgi durumu çünkü yazın da şeyi var, yarısı var. Yani narsisizmle belli ölçüde birlikte gidiyor. Şimdi bence ne yapalım? Bu Freud çalışması